Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bugün Teaddi prensibini konuşmaya devam ediyoruz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz bu kitaptan okumalar yapıyoruz ve Teaddi prensibindeyiz. Yani daha önce de ifade etmiştik, İslam dünya görüşünün müşahhas ve ameli prensiplerini konuşmaya başladık. İlk prensip olan Teaddi, yani dinamizm prensibini konuşacağız. Neydi bu? Geçen hafta giriş yapmıştık. İslam'ın mücadele etmemizi sağladığı bir prensibi konuşuyoruz. Müslümanlık dediğimiz mücadele etmemizi gerektiren, dayanıklı ve hareketli bir şekilde bir hayat yaşamamızı bize emrettiğini anlatan bir prensip. Yani işte Müslüman bir işi bitirdikten sonra başka bir işle dinlenir hadisi şerifinden yola çıkarak daima işte Necip Fazıl Üstad'ın o prensibini hatırlamıştık. İman ve aksiyon. Buradan yola çıkarak bu prensibi hocamızdan geçen hafta dinlemeye başlamıştık. Bu haftada inşallah o mücadele ruhunun nasıl olması gerektiğini sahabe efendilerimizden ve büyüklerimizden örneklerle hocamızdan dinlemiş olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Allah razı olsun. Sözü biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Müslümanlığın bir emri de Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin emirleri de mücadeledir ki o mücadeleyi şu günlerde gündemimize almamız gerektiğini hissettiğimiz günler yaşıyoruz. İşte Gazze'miz var. Gazze'de yaşananlar var, açlık var, işte savaş olmaktan çıktı. Artık eskiden bombalar vardı, şimdi açlık da var. Bomba atılmasına gerek yok, su yok, açlık var vesaire. Oradaki kardeşlerimiz, biz hiçbir şey yapamıyoruz. Orada açlıkla mücadele ediyorlar. Biz de burada onlar için bir mücadele vermemiz gerekiyor. İşte bu mücadele dinamikliğini konuşsak bugün konumuz gereği de bir Müslüman olarak Müslüman mücadele ruhunu nasıl kazanır ve ondan sonra da farklı meseleler var. İşte infakı konuşacağız ve devam eden noktalarda bu işin işte misyonerler ve benzeri dinamikler bunu nasıl yapıyorlar bunu konuşacağız. Buradan sözü size bırakmış olayım hocam, buyursunlar.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi sizin de buyurduğunuz gibi bizim için günümüzün en önemli meselesi kanayan yaramız Gazze. Siz biraz önce takdimi yaparken aklıma Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hicri, daha doğrusu Hazreti Peygamber'e nübüvvetin verildiği 6 ile 9 yılları arasındaki boykot gelmişti. Onlar Ebu Talip mahallesine toparlandılar, bir araya getirildiler, oraya tıkıldılar tabiri caizse. Ve sonrasında öldürülmeleri, en son neferin hayatta kalmamasınca bir boykota tabi tutulmaları esastı. Bugün Yahudi mel'unu aynı şeyi Gazze'de yapıyor. Yalnız burada şöyle bir fark var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı o vakitte o kadarlıktan ibaretti. Yani bir Habeşistan'da birkaç sahabisi vardı. Onun dışında kimse yoktu. Ama ne olmuştu? Sahabi güzinin önde gelen zenginleri, itibar sahibi olanları, Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Hatice annemiz gibi fedakar insanlarla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o boykota 3 yıl sabretti ve sonunda vicdanlar galip geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrı galip geldi ve boykot kalktı. Sonrasında bir bahar geldi tabir yerindeyse. O Hazan ayı, o kış ayı, o çok fırtınalı olan dönem bir anda çiçekler açtırmaya başladı ve Medine'ye hicret oluştu. Akabinde de Müslümanlar Mekke'de belki en fazla sayıları 150 civarındayken, yani 85-150 arasında bir rakamdan bahsedilir. Bu şekildeyken Medine'de 1500'le nüfus sayımıyla başladılar. Yani bu bir bereket oldu. İnşallah Gazze'miz bu anlamda bereket olacak. Yalnız burada önemli olan şey bugünün Gazze'si o günüyle muhakeme edildiğinde, kıyas edildiğinde o gün onlardan başka yoktu. Ama buna maalesef demek böyle çok ciğerimi yakıyor. Ama maalesef diyeceğim. Maalesef Müslümanlar sayıca çok. Yani Müslümanlar sayıca çok ama keyfiyetçe yok. Kemiyet çok, keyfiyet yok. Orada kemiyet azdı, keyfiyet çoktu. Yani onlar bir kalite ortaya koymuşlardı. Evet. Bir mücadele örneği ortaya koymuşlardı. Sahabi kemeseli cesetti. Yani bir bedenin, cesedin bütün organları, azaları gibiydiler. Hı. Birisi arızalandı mı diğeri de arızalanıyordu Efendimizin hadisiyle. Ama vaka bugün Müslümanların dağınıklığı, Müslümanların emperyal güçlerin tabiri caizse elinde oyuncaklığı, kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını düşünmekliği, özellikle devlet adamları nezdinde bunların hiçbir zaman dikkate alınmaması çok büyük bir sorumluluk veriyor Müslümanlar üzerine. Biz tabii Efendimizin hadisinde olduğu gibi bir kötülük gördüğümüz zaman elimizle düzelteceğiz. Elle düzeltmek belki gücümüz yetmeyecek. O zaman dille düzelteceğiz. Yani toplumumuzu bu anlamda bilinçlendireceğiz. Bu da yetmiyorsa kalple buğz edip imanın en zayıf noktasına sığınacağız. Hı hı. Ama bugünün sığınılacak tarafı yok açıkçası. Her Müslümana düşen bir vazife var. İşte günümüz mücadele dinamiği, konumuz bu. Ama daha sonraki konulardan bir tanesi de mücadeledeki vazife çeşitliliği. Yani burada herkes eline silahı alıp cepheye koşamayacaktır. Burada herkesin belki ekonomik bir şekilde ticari anlaşmalarında vesairelerinde bir duruşu olamayacaktır. Ama şundan hepimiz sorumluyuz. Bizim bir boykot denen hareketimiz var. Bu boykotu önemsemek zorundayız. İşte yaz geldi. İçeceklerimiz değişecek. Yiyeceklerimiz değişecek. Meyvelerimiz değişecek. Bu anlamda belki giyimlerimiz, kuşamlarımız da değişecek. Ama Allah için Gazze'li kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi düşünerek değişsin. Hmm. Yani bu değişimde boykotu mutlaka dikkate alalım. Geçen markette anne baba, iki de evlat alışveriş yaparken çocuklar annelerine, babalarına babacığım şunlardan alabilir miyiz ama aman ha boykot olmasın konuşmaları vardı. Çok mutlu oldum. Yani maşallah. Küçücük bir çocuğun 6-7 yaşlarındaydı. Hı-hı. Büyüğü de 12-13 yaşlarındaydı. Anne baba belli ki bu şeyi vermişler. Hemen telefonlarını açıp internetten işte boykot ürünü müdür değil midir'e bakarak alışverişlerini yapan bir aile gördüm. Çok memnun oldum. Yani bu sayı artarsa, bu sayı çoğalırsa şunu demeyelim asla ve asla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz o dönemde baktığımız zaman, yani İslam'ın genel haline baktığımız zaman, işte geçen programda konuştuğumuz gibi İslam'ın bir ıslah ve imar gayesi vardır. Yani bu ıslah ve imar için Müslüman ne gerekiyorsa maddi, manevi, gerekirse ahlaki vesaire buralarla mücadelede var olmalıdır. Yani asla neme lazımcılık ya da ben buraya karışmıyorum ya da beni sokmayan yılan bin yaşasın tavrında ya da benim ayranım ekşimesin aman işte sütüm kokmasın vesaire haline girmemesi gerekiyor. Ortada bir zulüm varsa, ortada bir batıl varsa, ortada bir şer varsa, haksızlık varsa, hayasızlık varsa, fenalık varsa bunların bertarafı için mutlaka kendi üzerinde oradaki adaletin, hakkın, güzel ahlakın tesisi için bir faziletli bir toplum ortaya koyabilmek için bir vazifenin kendi üzerinde varlığını hissetmesi lazım. Yani herkes belki tebliğ yapacak kabiliyetli olmayabilir. Tabi bu anlamda emri bil maruf ve nehyanil münker çok büyük bir anlam taşıyor. Ama herkesin bunda gücü yetmeyebilir, kuvveti yetmeyebilir. Ama yine de söylüyoruz yani neme lazımcılık bu anlamda Müslümanın şiarı asla değildir. İrşat ve takva noktasında her müminin, her Müslümanın kendine göre bir görevi vardır. İşte bu teaddi prensibinde yani dinamizm dediğimiz prensipte sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi anladı. Bunu anladığı için de Çin'den Semerkant'a, Batı'dan Kayrevan, Atlas Okyanusu'ndan Endülüs'e kadar, Afrika'nın ta içlerine kadar bir mücadele örneği verdi. Hı hı. Ve gittikleri yerde bugünün Hristiyan dünyasının ve o günün Hristiyan dünyasının yaptığı gibi mevcut topraklara çöküp, mevcut toprakları ele alıp, oraları gasp edip, oraların imkanlarından istifade edip, işte Afrikalı bir devlet başkanının dediği gibi biz daha öncelerinde kendi topraklarımıza sahipken gayet iyi bir halde devam ediyorduk. Sonra Batı dünyası geldi. Kenya Cumhurbaşkanı, o zamanın kurucu devlet başkanı Kenyatta'nın sözü bu. Avrupalılar geldi, ellerinde İncil'le bize tebliğde bulundular. Biz de onlara inandık, İncil'i elimize aldık. Daha sonra da gözlerimizi kapatıp açtık ki biz dua ediyoruz, onlar da topraklarımıza sahip çıkmışlar. Yani biz topraklarımızı beyazlara kaptırdık, kendimiz İncil'e sahip çıkar olduk diyorlar. Ya bu anlamda yine Bizim özellikle Burkina Faso'da doktor Halit Sana abimiz var. Onun bir hatıratı vardır. Bu da çok önemli burada. Yani biz Batı dünyasının elbette ki İslam dünyası üzerine, Müslümanlar üzerindeki projelerini genellemeyiz. Hani herkes aynı kafada belki diyemeyiz ama akıl sahipleri ve özellikle topluma yön vermeye çalışan dinamikleri bu anlamda çalıştırıyorlar. Ya bunların derdi misyonerlik, Hristiyanlaştırma ama Hristiyanlaştırırken de ahireti kazandırma değil. Kendi nefsi arzularını, kendi dünyalarını ferahlaştırma, refahlaştırma. Bugün şunu çok iyi biliyoruz. Batı girdiği yerde mala sahip çıkar, mal sahibi olur, ev sahibine havasından durulmaz. Yani elinden geldiği kadar mal sahibini kendi malına muhtaç hale getirirler. Böyle bir yapıları vardır. Burada Doktor Halit Sana'nın bir hatıratı var. Üstadımız da buraya almış. Çok da isabetli olmuş. Diyor ki biz diyor batılıca desteklenen hastanelerde hastalar tedavi edilirken şöyle bir şey yapmıştı diyor misyonerler. İki resim çizmişler. Bunlardan birisine Mesih, Hazreti İsa'yı temsilen, diğerine de Hazreti Peygamber'i temsilen Muhammed demişler. Ardından da eğer Muhammed'e inanmaya devam edersen senin ona inancınla işte Muhammed'e ait olan hastanedeki tedavin yapılacak ama iyileşmeyeceksin. İyileşmen için Mesih'e iman etmen gerekir deyip Hazreti İsa'yı güya iyileştirici olarak gösterip sonrasında onu ilaçla tedavi edip tedavi ettikten sonra aynı çadırın içinde oluyor bu. Çadırı ikiye bölüp bir çadırda Hazreti Peygamber'e, bir çadırda Hazreti İsa'ya atfen. Sonrasında bak gördün mü Muhammed seni iyileştirmedi, seni İsa iyileştirdi deyip orada bir misyonerlik yaptıklarını söylüyor Halit Sana hocamız, abimiz, büyüğümüz. Bu anlamda baktığımızda bir Afrika örneği önümüze geliyor. Şimdi 1900'lü yıllarda Afrika nüfusu 300 milyon civarındayken buradaki Hristiyan sayısı 9 milyon. kadar. Bu da %3'e tekabül ediyor. Ama 2000'li yılların başı itibariyle aynı sayı hesap edildiğinde yani Müslümanların sayısı 165 milyon ortalama %55, Hristiyanların sayısı 9 milyon %3'e tekabül ediyor. 120-130 yıl geçtikten sonra yani 2000'li yılları itibariyle söyleyelim 1900-2000 arasındaki süreçte 1 milyarın üzerine çıkan Afrika nüfusunun 577 milyonu yani %57'si Hristiyan oluyor. Bunun 293 milyonu yani %30'u kadarı Müslüman oluyor. %29 kadarı Müslüman oluyor. Yani baktığımızda %55'ten %30'a %29'a düşmüş bir Müslümanlık, %3'ten %57'ye çıkmış bir Hristiyanlık nüfusu evet. Hakim bugün Afrika'da. Ya yani bugünün batısı buralara asla hidayet için gitmiyor. Buralara asla insanları tebliğ etmek, irşad etmek ya da ahireti kazandırmak için gitmiyor. Onların tek derdi var. Dünya üzerinde yaşama hakkı sadece kendilerine aittir ve kendilerine ait olan o hayatı tatbik edebilmek için ellerinden gelen her yol, işleyebildikleri her yol mübahtır. Bu halle bakıyorlar. Bunun dinamiği bu. Bugün Gazze'miz mesela kaç senedir? Kaç senedir derken tabii burada birkaç seneye hasretmek yanlış. 1940'lardan beri süre gelen 65-70 yılın karşılığında bir sömürgenin hareketidir. Bugün Yahudi hareketi orada ve Gazze'ye göre aslında bir plan projeleri olmamasına rağmen bunu plan proje yapmışlar. Gazze'nin geçmişini daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani içerisine Ehl-i Sünnet dışında Şia da dahil, Hristiyanlık dahil, Yahudilik dahil bulaşmamış saf tertemiz bir toplumdan bahsediyoruz. Bugün taş üstüne taş konmamış ve insanlar artık boykot misali ölüme terk edilecek kadar hale getirilmiş. Tepki gösteren birkaç ülke dışında sahip çıkan Müslüman toplulukların yaşadığı ülkeler görülmüyor maalesef. Tabii burada esas olan bunun karşılığında bir mücadele dini, yani bir mücadele hareketi nasıl başlatılacak? Yani insan bu anlamda nasıl bir mücadele serdedecek? İşte biraz önce söylediğimiz gibi bunun temelinde farkında olmak yatıyor. Temelinde farkında olmak yatıyor. Yani Müslümanın dinamik olabilmesi için, taaddi dediğimiz bu prensibi yaşayabilmesi için dünyanın ilahi bir imtihan dünyası olduğunu ve sürekli dünyada kalmayacağını, bu yaşadıklarının akabinde de ahirette sorgu, sual, ceza ya da mükafatla karşılaşacağını bilmesi gerekiyor. Bugünün toplumunda maalesef yapmış olduğumuz gözlemler, karşılaştıklarımız, talebelerin soruları vesaire bize bunu gösteriyor. Yani bizim dünyamız Mekke dönemine ihtiyaç duyuyor. Yani biz ahirete imanı kaybetmeye başlamışız. Cennet cehennem algısı bizde kaybolmaya başlamış. Yani bizi kritize edecek, kritik edecek, toplayacak, bizim o dinamiğimizi kontrol edecek ana algı, ana olgu ölüm. ölüm ve sonrası hayattaki sorgu sual ve bu sorgu sualin akabinde bize layık görülecek olan cennet ve cehennem korkusu. Daha önceki programda ben el hafayı ve racayı konuşmuştuk. Yani korku ile ümit arası bir hayat yaşamayı konuşmuştuk. Şimdi bunlar iptal edildiği zaman insan tamamen dünyada gayesiz hale geliyor. Yani sadece gaye dünya olunca, dünyevileşince, esas olan dünya ve dünyayı kazanmak olunca, bugünün batı dünyasının insanlığı, yani bugünkü hümanizma dediğimiz hadiseyi, insanlığı, insan sevgisi, insanı sevmeyi putlaştırdığını, insanı putlaştırdığını ve insanın ana besin kaynağının da hedonizm, yani haz, lezzet, zevk, şehvetler üzerinde olduğunu deklare ediyorlar devamlı. Ya sosyal medya dediğimiz ya da televizyon ekranlarında o kirli sayfalarda devamlı karşımıza çıkan dünyanın bir lezzet, bir tad alma, bir hayatta hatta bunu Hazreti Mevlana'nın anı kaçırmamakla ilgili hali vardır. Yani bugünün dünyasını bugünü kaçırmadan kulluğumuzu düzgün yapacak şekilde Allah'a kul olabilecek şekilde anı yakalamak anlamında kullandığı ifadeyi lezzetlerde, hazlarda, zevklerde anı kaçırmamak diye carpe diem diye bir felsefe çıkardılar başımıza. Yani Müslümanlar ısrarla dünyevileşmeye devam ediyor, sekülerleşmeye devam ediyor. Bu anlamda Cenab-ı Peygamber'in sahabesindeki o dinamik yapı törpülenmeye başlıyor, kaybolmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra puta tapmayacağınızı biliyorum ama imtihanınız mal ile olacaktır sözü. Evet. Bizim bugünün dünyasının temel meselesi.
Fiziki bir put yok ama.
Fiziki put yok ama. Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi şirk kanımızda dolaşan kan gibi işte o hücreler gibi her an galebe çalacak şekilde dolanıyor. Ama şunu unutuyoruz. Nasıl ki dünyada biz kulluk için var olduysak hakla batılın, imanla küfrün, hayırla şerrin mutlaka mücadelesi karşımıza çıkacak. Yani bunun Müslüman farkında olmak durumunda. Yani niçin yaratıldığımızın cevabı Allah'a kulluk içinse ki öyle, o zaman bunun gereği mücadelede taraf olmamız gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize takdim etmiş olduğu işte o peygamberlerin, sıddıkların, nebilerin, şehitlerin, salih müminlerin yanında mıyız? Kûnû me'as sâdıkîne el-mer'u mu'amele habbe dediği peygamberimizin ve ayetlerin sadık olan o Allah ve Resulünün takdim ettiği, takdir ettiği, bize sunduğu tarafta mıyız? Yoksa bunun karşı tarafı şeytanileşmiş, sadece avanesinin istifadesine sunulmuş bir dünyanın içerisinde mi? Yani din düşmanı olarak yaşayanlarla beraber miyiz? Bu soruyu çok sormak lazım. Ya ben ne taraftayım? Hangi tarafta duruyorum sorusunu çok sormak lazım. Tabii onların bizden istemiş olduğu şey, bizdeki o manevi ruhun ataletleşmesi. Yani müminin tamamen tembelleşmesi, ataletleşmesi, hissizleşmesi, duyarsızlaşması, asık suratlı, abus bir yapıya gelmesi. Yani iman şuurundan uzak bir şekilde bir tezyinata girmesini hedefliyorlar. Bunun için de her şeyi kullanıyorlar. O zaman mümine düşen şey canıyla, manıyla, kabiliyetleriyle, yapabilirlikleriyle, emekleriyle, çevresi üzerindeki tesiriyle, yine sahip olduğu bütün imkanlarla fi sebilillah, ilahi kelimetullah, Allah yolunda bir gayret sarfı icabı vardır. Yani bu bizim üzerimize gerek olan bir haldir. Şimdi burada elbette ki tarihimizde birçok örnek var. Halid bin Velidler var, Ebu İbel Ensariler var, Fatih Sultan Mehmet Hanlar var. Bakıyoruz Kanuni Sultan Süleymanlar ve Yavuz Sultan Selimler var. Onlar kendi çevre ve zaman şartlarıyla ellerinden gelen mücadelenin en zirve noktasında mücadelelerinde bulundular. O zaman ben ne yapacağım? Ya benim vazifem ne? İşte önce bir duyarlılık kazanmak. Bir duyarlılık kazanmak, farkındalık kazanmak. Bu işin Allah için olduğunun farkında olmak. Elbette ki bir takım getirileri olacaktır. Yani kazanımları olacaktır. Ama fedakarlıklar da yani götürüler de isteyecektir. Mümin insan idealist olacak, gayret-i diniye içerisinde bulunacak, gerektiğinde fedakarlıktan kaçmayacak ve dünyanın zevklerinden gerekirse feragat etmenin ne olduğunu bilecek. Bunu Allah rızası için yapacak. Herhangi bir karşılık beklemeksizin yapacak. Ve herkes aynı düşünecek. Yani bugün bir hadisenin arkasında yürüyen bir kimseye o anlamda destek olacak. Diyelim şimdi bakın Kur'an kurslarımız çalışıyor. İşte camilerimiz tıklım tıklım çocuklarla bir gayrette. İşte bakıyorsunuz cıvıl cıvıl böyle kuş cıvıltıları gibi çocuk sesleri camilere hakim olmuş vaziyette. Bu çok güzel bir durum, çok güzel bir hal. Ama velilerimiz burada şunu düşünecekler. Bununla yeter mi? Birincisi bu. Yani bir iki aylık, üç aylık programın çocuğun din dünyasının tesisi için yetip yetmediği endişesini taşıma. Yani şöyle düşünelim. İşte önümüzde bir LGS geçti. Onun öncesinde bir TYT geçti. İşte üniversite imtihanları, lise geçiş sınavları. Anne babalar yeni LGS'nin yani yeni lise geçiş sınavının heyecanına Ağustos ayı itibariyle girdiler. Hangisi o? 2026'da yapılacak olan. Yani daha var, önemli değil. Şimdi çocuğumuz yatsın uyusun, ne gerek var kursa, ne gerek var kitaba, ne gerek var çalışmaya, ne gerek var hazırlanmaya diyebiliyor muyuz, demiyoruz. İşte bakın, bir dünyevi imtihanı kazanmak için çocuğumuza bugünden bir sene sonraki imtihanın heyecanını yüklemeye gayret ediyoruz. O zaman ahirette bir imtihan, dünya bir imtihan, ahirette neticeler açıklanacak. O zaman ahirette çocuklarımızın puanlarının 100 olabilmesi için bugünün elbette ki şartları içerisinde biz bir takım koşulları kovalayacağız ama biz esas olarak dünyaya kul olmak için gönderildik, iman için gönderildik. Bir namazdır, bir abdesttir, bir kardeşlik bilincidir, bir uhuvvettir. İşte bir kardeşin bir kardeşe sahip çıkması hadisesidir. Çünkü dünya doyumsuz bir yer. Efendimizin ifadesiyle bir vadi dolusu altın olsa ikinci vadiyi de isteyecektir diyor. Gözünü toprak doyurur diyor. Yani bugünlerde bir haber gördüydüm. Zenginlerden birisi kendisine bir hayvan satın almış. O hayvanın altında kalıp ölmüş. Yani şimdi senin kendi dünyada zevkim diye almış olduğun şey dünyadaki sonunun karşılığı da olabilir. Bundan sebep bizim esas olarak ahireti hedefleyip ahireti canlı tutup Allah ve peygamber sevgisiyle çocuklarımızın kalbini donatıp bu şekliyle dünyaya hazırlayıp ama dünyanın geçici bir menfaat olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani mücadele dinamiği oluşturulurken, heyecan oluşturulurken fedakarlık yapılacaksa o fedakarlık asla Kur'an ve sünnetten olmamalı. O fedakarlık asla Kur'an ve sünnetten olmamalı. O fedakarlık olacaksa dünyadan olmalı. Çünkü sahabe öyle yaptı. İşte Gazze bugün onu yapıyor. Dinden fedakarlık yapmıyor. Yani fedakarlığını canıyla yapıyor, malıyla yapıyor, çoluğuyla yapıyor, çocuğuyla yapıyor, kendiyle yapıyor, her türlü yapıyor. Ama o fedakarlığı
imandan taviz vermiyor.
İmana sahip çıkıyor. Aslında bizim için çok önemli, çok büyük bir örnek. Bu anlamda mücadele dinamini de anlayabilmede bizim için çok güzel bir örnektir Gazze.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam.
Cümlemizden inşallah.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ediyorum.
Önümüzdeki
hafta infakı konuşacağız.
İnşallah.
Belki bu da tabii ki evet. Mücadelenin İslam'ı yayma, tebliğ etme noktasında belki de en önemli noktalardan
tabii,
biri.
Tabii mücadelede faal olmada, dinamiklikte insanın karşılayacağı içtimai bir haldir. Yani insan sosyal bir varlık. Burada da elbette ki insan birbirine karşı olan sorumlulukları karşılayacak.
Evet, şöyle diyebiliriz değil mi bunda hocam? İnsanın canını verebilmesi, işte Gazze örneğinden bahsediyoruz. Yani imanından taviz vermemesinin yolu infakla başlar diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Bunu öğrenemezsek zaten olmuyor.
Ki yani cebimizden vazgeçemediğimiz zaman ilerleyen zamanlarda canımızdan da vazgeçebilmeyi zorlanır mı diyebiliriz?
Bir hastalık eğer vücutta tedavi görmezse kronikleşir.
Eyvallah.
Yeri geldiğinde galebe çalmaya başlar. Bu infak dinamiği insan kalbini bir insana karşı olan sorumlulukta canlandırmaya yardımcı olur. Efendimizin hadis-i şerifinde söylediği gibi sahabeyi genelde şunlarla uyarıyordu. Bugün sizden kim bir yetim başı okşadı? Bugün sizden kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün sizden yoksulu doyuranınız var mı? Bugün bir hasta ziyaretine gidebildiniz mi diye sorardı Peygamberimiz. Niçin? Çünkü toplumu birbirine karşı sorumlu tutmada, dinamik tutmada ana esas bunlar üzerinde saklı. Bunları yerine getirene Cenab-ı Hak mutlaka cennete verecektir diyor Peygamberimiz. Ya bu rivayet Müslim hadisi. Böyle baktığımız zaman infak dinamiği dediğimiz, infak dinamizmi dediğimiz hadise anlam buluyor.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah biraz girmiş olduk. Bu infak dinamizmini konuşmuş olacağız
İnşallah.
Sizinle. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.